Podcast dinle.
İrem hazır mısın? Comolokko de hazırsan. Comolokko geliyor. İrem hoş geldin. Ne haber?
Hoş buldum. İyiyim sen?
Ben de iyiyim. İrem'i de arkadaşlar gönderiyoruz ekibimizden. Kozmik Anafor gözlem şenliğine gidecek. Orada güzel şeyler evet. olacağını düşünüyorum. Bugün planlamamızı yaptık. Şimdi İrem, direkt seni tanıyalım. İrem Pekşan, İrem Serra Pekşan kimdir?
Evet, ben Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden yeni mezun bir diyetisyenim.
Taze, güzel.
Evet, ve sosyal çevrede olmayı, takılmayı severim. Arkadaş çevrem genelde geniştir ve çok faal bir insanım.
Instagram hesabını açtı mı? diyet.iremserra.
Açmayacaktım ama sonra boşluğa düştüm. Pandemiydi. Zaten 1,5 yılım karantinada geçti o yüzden.
Çok şanslısın ya.
Düşünce açtım ama hiç gönüllü değilim.
Bak tanıyanlar çıktı İrem yani. Bayağı ünlüsün Okan'dan.
Merhaba.
Yani şimdi sen taze, yeni, karantina sürecini yaşamış, depresyondan yeni çıkmaya çalışan taze diyetisyensin evet, diyebiliriz aslında. Olarak. Güzel.
Evet.
Aslında biz normalde mesleğinde yani çalışan insanları alıyoruz ama uzun yıllar. Bu önemli değil. Niye? Sen şu an o arkadaşların geçeceği yoldan geçmiş, o yolu atlamış, zıplamış birisin.
Ben
ve yolun başındasın.
Stajlarda bayağı tecrübe kazandım. Hmm. O yüzden kendimi diyetisyen gibi hissediyorum.
Tamam, süper. O zaman nasıl diyetisyen oluruz? Bize bunu açıklayabilir misin? Yani ben bir Instagram sayfası açsam Burak Çanki olarak Google'dan bulduğum bilgileri yazarak diyetisyen olabilir miyim? Bilerek böyle
hayır,
soruyorum.
Hayır, hayır. Kesinlikle olamazsınız. Çünkü öncesinde lisans eğitimini tamamlamanız gerekiyor. Bu şekilde ünvan alıyorsunuz. Bu ünvanlar bize önemli. Çünkü eğer 2 yıl daha üzerine koyup yani yüksek lisans yaptığımız zaman beslenme ve diyetetik uzmanı oluyorsun. Yani direkt beslenme uzmanı oluyorsun. Sonra doktora bunu yaptığı zaman doktor diyetisyen oluyorsun gibi gibi böyle ünvanlarımız var. Öbür türlü kullanamıyorsun. Bunun için zaten tezli ve testsiz olacak şekilde yüksek lisanslar da var. Ama diyetisyen olarak çok fazla alanda çalışabiliyoruz. Ve hani yeni yeni tanınmaya başlanmış olduğu için alan çok geniş.
Diyetisyenlik yeni bir meslek mi? Yani tanınmaya başlayan şey alan mı yoksa meslek mi?
Alan yeni tanınmaya başlıyor. Yani Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başlıyor. Mesela birçok olması gereken yerde yok. Yani alan yok. Türkiye'ye gelmedi. O yüzden hani önü çok açık bir meslek türü. Zaten benim dönemimde bir anda patlak verdi. Öncesinde 4-5 tane üniversitede vardı sadece. Sonra benim olduğum yıl talep çok olduğu için artık veterinerlik fakültelerini falan diyetetik bölümüne falan çevirme tarzı olaylar oldu.
Obezitenin artması mı etkili oldu ya da yemeği seven bir milletiz? İnsanlar talep mi göstermeye başladı sence? Görünüşe önem vermeye evet. başladık. Bir etki düşünüyor musun?
Bunun etkisi aslında tüm dünyada çok gelişmişlik gösteren bir bölüm. Artık Türkiye'ye de gelmesi gerekiyordu. Aslında diyetisyen her alanda. Yani aşçılığa da müdahale ediyor, tıpa da müdahale ediyor. İşte fabrikaya, mühendisliğe müdahale ediyor, turizme müdahale ediyor. Çok fazla alan var.
Tamamdır. Peki çok kritik bir soru herkese soruyoruz. Sence şimdi sen özelde okudun. Burs ya da evet. bursuz önemli değil. Önemli olan nerede okudun benim için. Şimdi üniversite mi daha önemli yoksa sence bölüm mü?
Bölüm. Ya aslında bölüm de değil. Direkt kişi önemli. Şöyle hangi üniversiteden okudun sana sadece nasıl geliştirebileceği önemli. Ve hocaların önemli. Yani mesela Acı Badem çok önemli bir bölüm. Yani üniversite. Mesela Hacettepe'de hani ilk çıktığı nokta. O yüzden en yüksek puanla aldığı yer. Ama mesela bizim okulda Emel Alpan diye hocamız vardı. Bölüm başkanıydı. Kendisini de çok severim. Mesela Burcu Ateş hocamız vardı. Mesela bu hocalarım sayesinde ben kendimi çok fazla geliştirdim. Yani artık uluslararası bakıyorum. Uluslararası ölçü sistemlerine bakıyorum. Ama mesela Hacettepe'de olsaydım belki bu kadar geliştiremeyecektim kendimi.
Ha, burada demek ki hocaya bakıyoruz. Hocanın çalıştığı şeylere. Sizde aynen. de çok alt dal var mı? Bilmediğimden soruyorum.
Çok fazla var. Yani şu an mesela Türkiye'de herkes genel yetişkin hastalıklarına uzmanlaşıyor. Ama mesela çocuk hastalıkları, sporcu hastalıkları, onkoloji yani kanserle ilgili alanlar, fabrika, süper. Turizm gibi bir sürü alan var. Hani sayamadığım.
Bu arada yani mesela biz hep espri mahiyetini yapıyoruz bu arada. Bilerek şey yaptım ama bu bir mesela kilolu insanlar durduk yere olmuyor. Bazısına şeker hastalığı olabiliyor. Aslında bu bir tıp bilimi.
Evet.
Bu şu an senin yaptığın şey tıp bilimi. Bunun bilimsel kısmı. Kalori hesaplamaları, şunları bunları vardır. İlla ki benim de diyesen arkadaşlarım var. Baya baya. O zaman derslerde biyoloji falan baya görüyor musunuz? Ne ağırlıklı
Bayağı.
mesela?
Çoğunlukla tıp dersleri alıyoruz 2 yıla kadar. O 2 yıl süresinde işte mikrobiyoloji görüyoruz, fizyoloji
Müthiş.
görüyoruz, anatomi görüyoruz, bayağı kadavra falan görmüştük biz.
Gerçekten
Bayağı
mi? Kadavra
kestik
gördünüz
böyle.
mü?
Evet gördük.
Oo, nasıl bir histi?
Kokuyordu.
Herkes aynısını diyor. Çok kokuyormuş.
Evet, onun
O
dışında
yüzden
tadı bir aynı.
formaldehidi yatıracaksın. Formaldehitte korkmuyor. Biz çünkü Hollanda'da Groningen'deyim ben şimdi. Cevdet'le burada bir müzeye gitmiştik. Groningen Üniversitesi Müzesi. Hatta YouTube Burak Çankaya 07 kanalına çektim oradaki şeyleri. Ya
Evet.
ceninler, çift başlı doğanlar o formaldehitte dedim ki aman tanrım
Evet,
ya bu nedir abi hani çok enteresan. Yani kadavraya bakamayacak gelmesin diyor musun sen de akın gibi kan kokusu
yok,
çekemeyecek.
bizim için o kadar aşırı önemli değil. Yani bu zaten de önemli ama mesela bizim için fizyoloji önemli. Anatomi
Tamam.
sadece bilgi açısından önemli.
Tamam. Devam ediyorum sorularıma hanımefendi. Ne
Evet.
vardı? Heh. Evet, güzel bir soru. Şimdi üniversiteyi seçiyoruz ya. Sen dedin ki
Evet.
hocalar daha önemli. Ben
Evet.
üniversiteyi seçerken o zaman hocalara bakıyorum. Çalıştığı alanlara, işte makalelerine, çalışmalarda anladığım kadarıyla. Başka neler var?
Yani mesela ne istiyor? Yani ne üzerinde uzmanlaşmak istiyor ya da neye ağırlık vermek istiyor? Bu çok önemli. Mesela ben ilk başladığım zaman annem de diyabet hastalığı olduğu için diyabet bölümünde uzmanlığı düşündüm. Ve bu yüzden hani Emel Hoca'nın gittiği okula gitmek istedim. O yüzden Okan'a gittim mesela.
Hı.
Ama atıyorum sporcu üzerine uzmanlaşmak istiyorsan Aslı hocamız var. Aslı hocanın olduğu üniversite yani onu araştırması gerekiyor. Ve kesinlikle üniversite seçiminde puanlar evet etkili ama hocalar daha etkili. O yüzden
Güzel.
bence özele
Peki.
gidin burslu.
Öyle mi diyorsun? Ya burs
Evet.
peki burs alamadı. Şöyle bir örnek vereyim. Burs alacak durumum yok. Özelde parayla okuyabilirim ama bir sene bekleyip devlette ya da burs da olabilir ama devlette de okuyabilirim. Beklesinler mi sence?
Şöyle genelde iyi hani bizim bölüm için konuşuyorum. Genelde iyi hocalar hani asıl böyle ağır başlı hocalar hep özeldeler. Çünkü özel daha fazla para veriyor bu düşünceyle. O yüzden özeli tercih etmelerini öneririm. Çünkü devlette çok ilgilenmiyorlar, seni yönlendirmiyorlar ve bizim alan tamamen yönlendirme üzerine. Yani çok fazla alan var. Mesela beslenme antropolojisini Funda Hoca'dan öğrenmiştim 1. sınıftayken. Hala da mesela onun üzerine mi yoğunlaşsam acaba diye düşünmüyor değilim gibi.
Peki elini hemen vicdanına koy, kalbine koy.
Evet.
Gerçekten dünya tekrar gelsen bu mesleğimi seçerdin. Niye seçtim bu mesleği? Yani başka bir mesleği yapsaydım dediğin oluyor mu zaman zaman?
Ya ben ilk başta tercih zamanında tamamen tesadüfen olmuş bir şey. Şöyle aslında ilk eczacılık istiyordum çünkü bitkilerle uğraşmayı seviyorum. Ama aynı zamanda öncesinde spora gittiğim için bir diyetisyenle tanışmıştım. Adı Gonca Yaşar. O benim idolüm oldu. Zaten küçük yaşlarda öyle güçlü, karakterli biri görünce iyi gelmişti bana. Onun şeyiyle dedim ki eczacılık olmazsa diyetisyenlik olsun diye yazmıştım. Ve diyetisyenlik oldu. Eczacılık almadı. Ve ben şimdi bu bölümü bu ikinci tercihim gibi olmuş oldu ama aslında ilk bunu yazmam gerekiyormuş tam bana göre. Çünkü ben
Gerçekten süper.
yemek yemeyi çok seviyorum ve hani
Ben de, ben
sevmiyorum.
de. Dünya yemek yemek çok güzel bir şey ama işte sıkıntı yemek yok Avrupa'da. Yani bir de o
Kesinlikle.
da var. Yani bugün seninle konuşuyorduk yani yemek yiyerek de
Evet.
kilo verebilsin. Ya hayalimdeki şeydir
Zaten
yani bu. Yemek
olay
yiyeyim ama
bu.
kilo vereyim.
İşimiz bu. Yani kişinin yeme hani nasıl yiyor, nasıl besleniyor, neden zevk alıyor? Ona göre ayarlamak. Yani şu an ben kendim yiyerek zayıflayabilirim ya da yiyerek kilo alabilirim ya da hani yiyerek
Ha bak
kendimi
tam
tedavi
tersi de var. Hep
edebilirim.
zayıflama diyoruz ama bak güzel bir noktaya değindin.
Evet.
Yiyor ama bazı insanlar kilo alma ihtiyacı var ama alamıyor. Yediği halde alamıyor. Yani burada demek ki
İşte
işin
püf
bir bilimine
noktalar.
girmemiz lazım. Aynen öyle. Aynen. Ama burada şöyle bir şey var ya. Serra, çok fazla bilgi kirliliği var. Dürüst olalım.
Evet.
Sizden dolayı değil ama. Şimdi adam spor eğitmeni resmen senin mesleğini yapıyor. Ben bunu
Evet.
etik bulmuyorum. Yani sen abi
Aslında bu
bodybuilding
yasak.
yapan abi, yani protein tozuyla kas şişiren, kendine şeye basan adamsın. Küçümsediğimden değil. Benim yani gördüklerim
Aa,
diyorum.
öyle.
Sen hangi hakla başkasının mesleğini yapıyorsun? Yani sen gidip şimdi kas eğitmenliği yapabilir misin ya da spor salonu eğitmenlik? Bence o da yanlış.
Yani yapamam. Ben sadece besinler hakkında uzman olduğum için besinler hakkında konuşabilirim. Mesela bunu şöyle bir hani ızgara tarzında yersen daha düşük kalorili olur, daha sağlıklı olur. Hani bunun şeyini söyleyebilirim sadece ama kalkıp sen şu sporu yap, bu böyle olacak, şöyle olacak diyemem yani.
Ve ben bir spora gidiyordum Antalya'dayken. Bana hoca dedi ki kreatin kullan. Hızlı yakarsın proteinini falan şey yapar. Ve kreatin bir kere kullandım. Birkaç gün sonra kan verdim. Gerektiğiydi ve kanımda böbreği yani iyi olmayan şeyler gözüküyor. Yani şeyler
Evet.
kreatinin parça. Yani demek ki iyi bir şey değil bu bana. Ya da herkese kreatin önermek ya da herkese kontrolsüz protein tozu şudur budur. Sen bu ağırlıklı beslen, sen bu ağırlıklı. Bu bence yanlış yani. Burada ona dikkat etmeliyiz o zaman.
İşte zaten bu yüzden sporcu diyetisyeni diye bir tabirimiz var. Yani hani yüksek lisansını tamamladığın zaman sporcu üzerine
Çok iyi.
sporcu
Fenerbahçe'de iş bulabilirsin
diyetisyeni
mesela. Bizim Ozan Tufan'ı biraz düzeltebilir. Bayağı bir
olabilir.
konulmuştu. O zaman birazdan avantajlarda
Benim
girelim bu
zaten
konuya.
şey sporcu üzerine uzmanlığım var. O yüzden
Öyle mi?
olumlu. Evet.
Harikasın, süper. Peki, tekrar gelsin. Ha, avantaj dezavantajları sorarken o zaman avantajlardan birisi çok fazla sektörde çalışabilme diyebilir miyiz? Ve devamını sen
Evet.
getirebilirsin.
Evet. Çok fazla sektörde çalışabiliriz. Çok fazla alanımız var. Ve hani yeni alanlarda türetebiliriz. Mesela yurt dışında çok fazla alan var ve hani orada bölümleşmek zorundasın. Mesela atıyorum çocuk üzerine yoğunlaştıysan sadece çocuğa bakabilirsin gibi. Bunu yüksek lisans yapmadan bölümleşiyorsun orada. İngiltere'de mesela. Ama mesela bizde bu yok. Bizde diyetisyen olunca her şeye bakmak zorundasın. Yani kurum diyetisyenisin. Sadece hastaya değil aynı zamanda mutfağa da bakmak zorundasın. İşte gelen polikliniğe gelen olursa onlara bakmak zorundasın gibi gibi hani çok fazla iş yükü var. Ne olduğumuz bilinmediği için o da dezavantajına da
Tamam.
girmiş oluyorum aynı zamanda. Dezavantajı bilinmediği için işini kendin üreteceksin. Yani her şey tamamen sana bağlı. Asgari ücretle çalışan da var. İşte asgari ücretin altında çalışan da var. Ama mesela aylık 10 binli alan da var. İşte bu haftalık 10 bin alan da var gibi. Bu
Çok ilginç.
ter
Yani biraz o zaman sektörde şöyle bir şey var. Yani biraz PR da önemli diyebilir miyiz?
Evet, PR çok önemli. En önemlisi. Yani insanlarla iyi olacaksan adın iyi duyulacak ve o zaman
İletişimin iyi
para bu işe
olması lazım
geliyor
o zaman
zaten.
biraz da. Yani iletişim çok önemli burada,
Evet.
insan iletişimi. Başka var mı
Mesela
mesela? Ha, pardon. Buyur.
üst dönemlerimizde şey tıp okumak isteyip ama tutturamayıp diyetisyenliğe gelenler vardı. Ve onlar mesela şu an iş bulamıyorlar. Mesela ben birinci sınıftayken tanışmıştım onlarla ve hala konuştuğumuzda işsiz olduğunu söylüyor. Ama mesela bizim yıldan mezun olan bir arkadaşımız mezun olur olmaz şu an çalışıyor. Ve bayağı iyi bir yerde çalışıyor. Yani aylık 10 bin alacak kesimde çalışıyor. Aradaki fark bu.
Tamamdır. Şöyle sorulara bir geliyorum tekrardan. Ha, meslek, bu da son sorumuz bak. Akından kısa bir sürdü. Ha, evet valla. Aklına gelenler varsa eklemek istediklerin. Yani zamanımız var, sorun yok. Mesleği seçecek kişilere tavsiyelerin var mı öncesinde? Ne türlü hazırlıklar yapmalılar?
Öncelikle hangi alanı uzmanlaşmak istediklerini belirlemeleri lazım. Bunu hani ileride de hani okumaya başlarken de belirleyebilirler ama ikinci sınıftan sonra artık oturması lazım. Ve üçüncü sınıf bizim için çok ağır geçen bir yıl. Çünkü her şey bir anda birikiyor çünkü ve biz yazın direkt staja çıkıyoruz ve bir yılımız komple stajla geçiyor. Yani hastanelerde oluyoruz. Bunun için öncelikle en azından hani bak o zaman da belirleyemedim. Üçüncü sınıfa kadar ne istediğini belirlemek zorunda. Ve üniversiteyi mesela atıyorum başka bir şey okudun. Çap olarak da yapılabilir. Ama mesela bunu biz çok önermiyoruz. Çünkü aşçılık okuyup sonra bizim bölümde çap yapanlar genelde tamamlayamıyorlar hemen. Çok uzun sürüyor onların.
Hı-hı.
Ama mesela bizden aşçılığa geçenler aynı yılda kapatıyorlar. Çünkü bizim programımız birazcık ağır oluyor. Eğer bizim programı tamamlıyorsa zaten diğer programları da tamamlamada kolay oluyor.
Peki İngilizce önemli mi? İngilizceleri iyi olması lazım mı?
Kesinlikle. Ya zaten yüksek lisans yapmayı düşünen biri YÖKDİL gibi hani sınavlardan 55 üstü alması gerekiyor. Bu hani nereye giderse gitsin olacak bir şey ki iyi bir yere gitmek istiyorsa bu 80'e kadar çıkıyor bu sınav puanı. Ve biz Türkiye'de çok fazla kaynak olmadığı için tamamen yurt dışı kaynaklarını kullanıyoruz. Yani tamamen İngilizce kaynaklar. Ve o yüzden İngilizceyi öğrenmen gerekiyor. Tamam, derslerimiz Türkçe. Biz mesela ben Türkçe bölümünden okudum. Ama mesela makale yazıyoruz. Her yıl makale yazıyoruz. O makaleyi yazarken İngilizce kullanmam gerekiyor.
Üniversitede de mümkünse İngilizce olana mı gitsinler o zaman aynı mantıkla?
Ya, İngilizce olan dersleri daha kolay oluyor. O bir gerçek ama mesela...
Bizde de öyleydi. İngilizce mesela Anadolu'da vardı. Soruları görüyordum. Lojik soruları çok kolay. Sadece İngilizceydi. Bizde bayağı hardcore'du. Dediğim mantığı anladım ne demek istediğini.
Evet. Orada işte o sorular biraz hani onlar daha kolay işliyorlar. Biz daha zor işliyoruz. Ama mantığını biz daha iyi anlıyoruz onlardan. O yüzden
dediğini
bence İngilizcesi iyiyse birinin gerek yok İngilizce
okusun. Türkçe okusun ama dışarıdan da kendini makalelerle falan besleyin. Bir şey geldi aklıma Serra. Yurt dışında iş imkanları nasıl sence? Yani gidip çalışamazsın diye düşünüyorum
var.
Direkt.
Direkt gidip çalışabiliyorum şu an.
Gel Hollanda'ya. Evet. Zaten %99 İngilizce biliyor. Mantıklı da aslında.
Yani Hollanda'ya gitmek istemiyorum.
Nereye istiyorsun? Hangi ülke vereyim sana?
Ben ya aslında ben biraz Türkiye'de kalmak istiyorum. Hani Türkiye'nin gelişmesini istiyorum ama burada iş imkanı bulamazsam İtalya'ya gideceğim büyük ihtimalle. Yani direkt
güzel.
Orada işim olur.
Ya şöyle öyle söyleyeyim. Diyeyim. Çalışma izni falan gerekmiyor mu yani bunlar?
Şey, uluslararası geçerliliği olması için bir programa giriyorsun ve denklik alıyorsun.
Hmm.
Onun dışında bir sıkıntın olmuyor.
Güzel.
Onun dışında zaten gidip çalışanlar diyor ki hani önce orada 2 yıl deneyim kazan öyle gel. Bunu öneriyorlar.
Bir de sizin mesleğin artılarından birisi şu olabilir. Değinmedim bak buna. Online çalışabilirsin şu anda kolay kolay diye düşünüyorum.
Etik bulmuyoruz.
Ben de bulmuyorum dürüst olayım. Ben de bulmuyorum.
Yani mesela etik bulmadığımız çok şey var ama mesela para sıkıntısı olan insanlar mecburen bizim meslekte de yapıyorlar.
Öğrenciyken çalışanlar da oluyor falan değil mi bildiğim kadarıyla?
Evet oluyorlar. Hani bizim sınıftan da yapanlar vardı. Şu an söylesem olmaz zaten de.
Ama
mesela hani ikinci sınıfta başlıyordu. Online bir şekilde sayfayı açmış. Orada öğrenebiliyorsa işte ya da internette ne bulduysa paylaşıyordu. Böyle takipçi kastı ve o şekilde şu an online yürütüyor. Ama
sen...
bu etik mi? Değil. Çünkü biz direkt birebir görmemiz gerekiyor. Yani şu kol ölçümüne kadar her şeyi ölçüyoruz gerektiği yerlerde. Ya mesela zayıflama, yani birazcık kiloluyum bir 5 kilo vermek istiyorum diye gelene kolunu ölçmüyoruz. Ama mesela bir sporcunun kolu ölçülmesi gerekiyor. Kas oranını belirlemek
için. Kas vücut oranı. Ya sana şöyle örnek vereyim. Ben masaja gittim Krakow'da. Bir tane Türkmenistanlı bir kadın var. Bu işin bilimini de çok iyi biliyor. Yüksek lisansla şu anda 5 dil bilen birisi. İşte bayağı masaja gittim derken fizyoterapist yani. Kız masör değil ama bu işi bildiği için güvenerek gittim. Gerçekten o kadar ilginç. Yani ölçüleri aldı, inceledi. İşte bakıyor oranına falan filan. Şimdi bunu uzaktan yapamazsın. Yani bu uzaktan olacak bir şey değil. Orada onun beni analiz etmesi lazım. Ve o kadar doğru noktalara değindi ki yani çok iyiydi. Normalde olay masaj değil. Demek istediğin nokta şu. Senin
evet.
Vücudunun analiz etmesi. Anladığım kadarıyla sizde de böyle bir şey var. Yani hasta
evet.
Geldiği zaman hasta olarak bakıyoruz. Bu vücudu analiz etmen lazım. Oranları, kas oranını, yağ oranını. Ona göre
oranı,
şey yapmam
oranı,
lazım.
Bir sürü şey var. Yani
müthiş
mesela atıyorum en basit örneği gazı bile varsa o çok etki ediyor kilo ağırlığı yapıyor.
Mesela bana şey dedi gelmeden önce yemek yemeni tavsiye etmem bir saat öncesinden falan.
Evet.
İlginç trikler var. Mesela Bu arada masaja bayılmış değil. Yani olayı kötü amaçlı şeylere çekmeyin. Hani amaç ve araç ayrıdır benim hayatımda. Gerçekten masaja giderim yani. Bak mesela şuradan bastırıyor, ittiriyor. Biraz acı verdi aksine. Birçok yaptığı şey acıtıyor canım ama bunu yapması gerekiyordu. Ve şu kas adı bu diyor. Burada şunlar var diyor. Ben bayıldım mesela. Ve işte bisikletten düşüp kolumu işte şey yaptığım zaman adını sen getir. Çatlattığımda buradaki
Evet.
doktor dedi ki kırık, bak Hollanda'da kırık gibi duruyor. Kırık değil gibi ama yanılma payınız da var %20. Mikro kırıklar olabiliyormuş. 3 gün sonra ben filmi bu kadına attım. Kadın arkadaşıma.
Evet.
Burak burada kırık yok dedi. Gerek yok da alçı yaptırmana. Kaslarını kaybedeceksin şu bu. Yani gerçekten işte işi bilmek böyle bir şey bazen. Bilmiyorum. Belki bana bakan doktor
Kesinlikle.
genel doktordu. Çok uzman değildi bu ara. Bu alanda.
Olabilir.
Bilmiyorum.
Ya gerçekten öyle. Bizim profesyonel cihazlarımız var. Hani direkt üzerine çıktığın zaman giysiyi bile hani ayırt edecek şekilde ölçüm yapanları var,
Çok iyi
yapmayanları
ya.
var. Ama şöyle bir şey var. Online olduğu zaman kişinin evdeki ev terazisi var. Ona tartılacak. İşte ödemi varsa ağırlık yapacak. Kilo artışı gözükecek.
Aynen.
Aslında kilo almadı, kilo verdi ama birden kilo verdiği için vücudu su tuttu. Bunu analizini yapamayacaksın. Mesela eğer ödem yaptıysak ve kilo verdiyse kalkıp da o kişinin hani daha az tuzsuz beslenmesi gibi bu tarz değişiklikler yapmamız gerekirken ama biz onu oradan ayırt edemeyeceğiz. Otomatikman bu kilo aldı. O zaman şu kaloriyi biraz daha düşüreyim. İşte şuradan biraz daha kısayım yapacaksın. Sonra o ödem yine yapmaya başlayacak. Bu sefer böyle boğum boğum mu olacak yani? Hiç gerek yok böyle şeylere bence.
Güzel. Bu arada arka planda sağdakileri mesleki dezenformasyon olur ya. Ben de böyle yayıncı şeyi dikkatli bakıyorum. Orada buğday gibi gördüm. O tarafta buğday sembolü gibi. Orada spor aleti görüyorum. Kendi, yani
Evet,
ofis mi yaptın,
burada.
ofiste misin? Kendin için mi onlarda?
Evdeyim, salondayım. Bu kendim
Ha.
için. Pandemide dışarı çıkamadığım için ve spor yapmak
Koşu
için
bandı
aldım.
ben de alacağım. Çok gerçekten
Ama
yani.
tavsiye bunu etmiyorum. Bu kesinlikle çok kötü. Çok
Neden?
binemedim. Çünkü adım atarken ön pedal kısmı var böyle döndüğü yer.
Ha şey
Oraya
bisiklet mi?
basıp
Uzay
duruyorum.
bisikleti mi o?
Yok.
Bakayım. Ha
Normal
tamam.
yürüyüş
Bildiğimiz koşu
bandı.
bandı. Yürüyüş bandı aynen.
Şey, şu altında bandın dönmesini sağlayan çark var. O çarka basıp duruyorum yürürken. O yüzden
Zor oluyor.
o zor oluyor. Artık dışarı sitede falan dolanıyorum.
Ya zaten pandemiden dolayı insana gerçekten kilo aldı. Evde olduğundan
Evet.
dolayı İşte stres psikologlara çok yarayacak bence pandemi sonrası. Banko size
Hepimize.
yarayacak. Ben bunu hissediyorum. Hatta dediğim gibi yani bana da bir çözüm sun ya bir türlü ya kilo veremiyorum, almıyorum da ama gitmiyor da yani. Yesem de yemesem de ama kesin şundan dolayı işin bilimini yapmadığım için farkındayım. Yani tamam mantıken bakıyorum ekmek kesiyorum şu oluyor ama demek ki bir
Kesinlikle
yerde
hayır.
belki
Hayır. Engeller,
bak
direkt engeller.
gördüm ya intolerans da olabilir belki bunlar çok gitmen lazım yani böyle bir kontrol
Ya bir
yapman
de
lazım ama işte.
sürekli aynı hani uzun süre hangi kiloda kaldıysan genelde vücut o kiloda kalmak istediği için ilk başta vermek zor olabiliyor.
Ha, korumayı istiyor vücut.
Evet ve ideal kilo ağırlığına yakınsan o kadar da zorlanırsın gibi bir sürü şeyimiz var.
Detaylar var.
Evet ama
O zaman
bak.
özeldeki soruları sana YouTube'dan bunu atacağız bir saat falan yazsınlar.
Tamam.
Oradan meslekle alakalı soruları falan zaten yanıtlarsın diye düşünüyorum.
Yanıtlarım.
Eklemek istediğin bir şey var mı?
Bir diyetisyen olmak istiyorsan, özel olarak çalışmak istiyorsan yani kendi polikliniğini açmayı hedefliyorsan yanına mutlaka psikoloğu alman gerekiyor.
Aa, bak bu çok önemli bir nokta. Niye?
Hem o kazanır hem sen kazanırsın. Çünkü biz mesela birinci sınıftayken psikoloji dersleri de aldık.
Bir
Ve
saniye bu ya yasal zorunluluk mu?
yasal zorunluluk yani bölüm içerisinde var bu.
Mantığını anlayamadım ama niye psikolog alıyorsun?
Şöyle mesela anoreksiya gibi durumlar var. Bunlar tamamen psikolojik
Psikolojiyle
rahatsızlık
bağımlı.
ve
O.
beraber çalışmamız gerekiyor. Ama mesela bazı insanlarda da psikolojik olarak yeme ihtiyaçları da var. Buna psikodiyet gibi bir yöntem var. Mesela bir yemeğe takıntılı oluyorsun. O senin aslında duygusal olarak bir yere ne yerleşmiş ve sürekli onu yemek istiyorsun kendini duygusal boşlukta hissettiğinde. Bu tarz bir sürü şey var. O yüzden eğer
Ben
çaprazlama
bir şey diyeyim sen
ihtiyaçları
yemek yiyince duygusal boşluğum gidiyor yani tuzlama mesela. Hani Harika bir kokoreç. Midye tava, midye dolma. O duygusal yani
Kesinlikle.
hiç dünyayı gözüm görmüyor yani.
Kesinlikle. Mesela sınırlıyken
Of
ne
şu an acıktım
yediğimi
ya. Kadınların
Yerim böyle.
PMS döneminde çikolataya abanması. Bak bunlar mesela.
O
Onlar da çok
aslında
ilginç.
kakao ve şeker ihtiyacından da o
Aynen.
psikolojik değil.
Ama hayır yani beyinde sonuçta bir şeylere yol açıyor ki kadınlar kendini mutlu hissediyor. Dönem. Bizde olmuyor çok fazla ya bilmiyorum. Benim erkek olarak
Yok,
hiç.
şey o dönemde kadınlar daha fazla enerji harcar normalden.
O
Onda
enerjiyi takviye
şekerle
amaçlı.
tamamlamak amaçlı. Kakaoda şey kafein içerdiği için mutluluk hormonunu falan çalıştırıyor, dinç tutuyor.
Bir şey soracağım. Kahve için ne düşünüyorsun? Çikolatada şunu biliyoruz. Yani biraz şey oldu ama %90'lar falan %88'ler kakao oranı yüksek olması iyi deniliyor.
O
Doğru
şey
mu?
o şekilde bir çikolata yok. Yani
Var burada ben
%90'ları
markette
içeren
gördüm. 80 falan diyor kakao. Yalan mı onlar?
kandırmaca. O etiketleri detaylı
Ya.
okumak lazım. Saf kakao kahveyle aynı şey.
Ha. E kahvede
Yani
mesela ne diyorsun? Kafeine iyi diyen var, kötü diyen var. Ya o kadar zor bir şey ki İrem. Hangisi iyi, hangisi kötü bilmiyoruz abi. Yani
Mesela sporcuya ben kahve yerine kakao öneririm. Çünkü kakao çok fazla çarpıntı yapmaz ama kahve çok fazla çarpıntı yapar. Ve şöyle dinçleştirir. O yüzden mesela sporculara önerilir. Ama mesela kalkıp bir
kakaoyu da bu
diyabet
şey halinde yani kahve gibi olan
toz.
çekirdek halinde mi? Ha, toz
Toz.
halinde.
Evet.
Ha.
Tercihen. Ama mesela çekirdek halinde de yutabilirsin. Kişinin zevkine bağlı.
Vay be. Yani sporcu şeyleri bu arada biz onun yayınlarını da yaptık. Hemen reklamımız olsun. Sporcu beslenmesi falan yayınları yaptığımızı hatırlıyorum bu konuyla ilgili. Bir
Evet.
gün sırf onunla ilgili bir yayın da çıkartabiliriz seninle. Gerçekten güzel bir seri
Olur.
olabilir. Arkamızda sunumumuz olur vesaire. Bugünlük bu kadar yapalım çünkü tercih yayını bu. Uzatınca Z kuşağı izlemiyor biliyorsun. 60 saniye her şey.
Evet.
Ben de bir Z kuşağı görmüyorum da Z kuşağından umutluyum. Gerçekten zeki, dop dolu
Ben de.
çocuklar. O yüzden bilerekten şey yapıyorum. Ve mesela alıngan da değiller. Eleştiriye açıklar. Hızlı çözüm buluyorlar. Pratik
Mesela Z
zekalılar.
kuşağına
Tabuları
bu
yok.
bölümü öneririm. Çünkü tamamen kişinin iletişimine ve zekasına bağlı bir bölüm.
Çok iyi. Güzel bir bitiriş oldu.
Podcast dinle.